Ayrım 9.
Sayfa 101. Gregor kararsızca kendine çekti kızı. Öpmek istiyordu. Ellerini delikanlının göğsüne dayayıp itti, geri kaçtı Natalya. Ürkek gözlerle kulübenin penceresine baktı. "Görürler bizi," diye fısıldadı. "Görsünler. Utanırım ben. İlk de ondan." Gregor ata binerken Natalya dizginlerden tutuyordu. Gregor gözlerini kıstı, ayağıyla üzengiyi araştırdı. Eğere iyice yerleşti. Atı avludan dışarı sürdü. Kapıyı açık tutan Natalya Gregor'un ardından baktı, daldı. Gregor atın sırtında azdan yana kaykılmış oturuyor, çalımla kırbacını sallıyordu. 11 gün kaldı diye Natalya aklından geçirdi. İçini çekti, gülümsedi. Yeşil, diken yapraklı buğday toprağı yarar, boy atmaya başlar. Birkaç haftaya kalmaz kargalar sapların arasına dalınca göze görünmez olurlar. Ekin toprağın suyunu emer, başağa varır. Taneler tatlı kokulu öz suyunu alır, şişerler. Sonra buğday çiçek açar, altınsı bir toz sarar başağı. Köylü bozkıra çıkar, dalgın bakar durur ya sevinci kursağında kalır. Nereye baksa davar ekine dalmıştır. Girdiği yerde ekini ezer, toza çevirir davar. Nerede toplamışsa orada bir ezik buğday çemberi. Köylü kızar, gocunur, deliye döner. Aksinya'da öyle oldu. Olgunlaşan, öyle güzelim çiçek açan duygularını o kalın, pis kokulu çizmeleriyle gelip ezmişti, harap etmişti Gregor. Kirletmişti duygularını, yakmış, küle çevirmişti. Sonra hepsi bu. Melekovların ayçiçeği tarlasından dönerken Aksinya'nın gönlü boşaldı, kavruldu. Bir yanda unutulmuş, ayrık otu bürümüş tarlaya döndü. Yolda yürürken başörtüsünün uçlarını kemiriyordu. Ağlamaklı olmuş, boğazı kabarmıştı. Kulübeye girer girmez yere yıkıldı. Boğulacaktı neredeyse. Öyle ağlıyordu. Ezici, kahredici bir boşluktu duyduğu. Sonra geçti, çivi gibi delip geçen acısı yüreğinin derinine indi, dindi. Davarın ezdiği ekin zamanla yine dikelir. Çiğ gelir, güneş çıkar, saplar başlarını yükseltir. Ağır yük taşıyan bir adam gibi iki büklüm önce, sonra dik kendince. Gün yine parlak ekinin üstünde, ekin yine rüzgarda salıntılı. Geceleri Aksinya kocasını hırsla sevip okşarken aklı başkasındaydı. Yüreğinde nefret, sevgi birbirine dolanmıştı. Yine bir namussuzluk kuruyordu kadın. O eski hikaye. Sevginin ne acısını çekmiş ne de sevincini yaşamış o mutlu Natalya'nın elinden çekip alacaktı Gregor'u. Yattığı yerde aklına yüzlerce şey geliyor, kupkuru gözlerini karanlığa dikip kalıyordu. Yanında başını koluna dayamış uyuyan Stepan'ın uzun kıvırcık saçlarına, yakışıklı yüzüne bakıyordu. Ağzı aralık soluyordu Stepan. Esmer, işten yarık yarık olmuş, çelik gibi sert parmakları karısının göğsü üstünde gerilmişti. Aksinya düşünüyor, düşünüyordu. Sonunda kesin bir kararı vardı. Grishka'yı kimseye bırakmayacaktı. Kimseye bırakmayacak, sevgisiyle sarıp sarmalayacaktı. Bir zaman nasıl onundu Grishka, yine onun olacaktı. Yüreğinin ta alt ucunda keskin, batıcı bir şey hiç aralıksız, acı acı saplanıp duruyordu gövdesine. Bir arının iğnesi gibi. Gündüzün ev işine dalıp kara düşüncelerini unutuyordu. Arada bir Gregor'la karşılaştığı olurdu. Onu görünce sapsarı kesilir, onu onca özlemle arayan güzelim vücudunu dik ve mağrur tutardı yanından geçerken. Kapkara gözlerinin ta içine bakardı, hiç utançsız, meydan okurcasına. Gregor da her karşılaşmalarından sonra Aksinya'yı daha bir özlüyordu. Sebepsiz her şeye kızar oldu. Hıncını anasından, Dunya'dan çıkarırdı. Ama daha çok orağını alır, arka avluya giderdi. Çitlere dal keserdi orada. Bütün vücudu terden sırılsıklam olana kadar. Bir haftada tepeleme odunu yığdı. Onu gören Panteleimon, gözlerinin akını sarı sarı döndürüp kulağında küpesini parıldatarak bastı küfürü. ''Şunun kestiği çalıya da bakın hele. Allah canını alsın, he mi? İki çite yeter de artar kestiğin. Şu kılıç ustasına da bakın hele. Kore'ye git, orada kılıç çal, madem çalışacaksın. Ama bekle sen, bekle. Hele bir askere git de görürsün. Asıl orada öğretecekler sana nasıl kılıç kullanılırmış. Bak bakalım o zaman bir şeyin kalır mı?'' Gelini almaya allı pullu, çift beygirli dört arabayla gideceklerdi. Bayramlıklarını giymiş köylüler, Melikovların avlusunda arabaların çevresini sardı. Gelini Piotr'a alıp getirecekti. Üzerinde siyah redingot vardı. Kırmızı yollu mavi pantolon giymiş, sol koluna iki beyaz mendil bağlamıştı. Buğday sarısı bıyıklarının altından gülümsemeden duramıyordu. ''Çekingenliği bırak, Gregor,'' dedi kardeşine. ''Dik tut başını, şöyle genç horozlar gibi. Ne asıyorsun suratını öyle?'' Arabalarda bir gürültü, bir patırtıdır gidiyordu. ''Bu sadıç da nerede kaldı? Yola çıkma zamanı geldi, geçiyor.'' ''Bak buraya kaynım.'' ''Ne o, ne var?'' ''Kaynım, sen ikinci arabayla gideceksin, duydun mu?'' ''Sıraları arabalara koydular mı?'' ''Sıra olmadan da oturursun sen, götün büyük nasıl olsa.'' Darya ağaç çileği rengi yün etekliği içinde söğüt dalı gibi incecik kıvraktı. Hafif rastlıktan yay kaşlarını kaldırıp dirseğiyle Piotr'a'yı dürtükledi. ''Hadi vakit geldi, git sen.'' diye hatırlattı. ''Bekliyorlar orada.'' O sırada Pantelimon dimdik yaklaştı. Babasıyla bir şeyler fısıldaşan Piotr'a ''Yerlerinizi alın'' diye buyurdu. ''Benim arabaya 5 kişi bir de güvey gelecek. Aniki arabayı sen sür.'' Arabalara doluştular. İliniçka heyecandan, sevinçten kıpkırmızı kesilmişti. Avlunun kapılarını açtı. 4 araba ard arda yola koyuldu. Piotr, Gregor'un yanında oturuyordu. Karşılarında Darya dantel mendilini elinde sallıyordu. Tekerlekler yolun engebeleri üzerinde sektikçe türkü çağıran sesler bir kesiliyor, sonra yine toparlanıyordu. Kazak takkelerinin kırmızı kordelaları, mavili siyahlı üniformalar, redingotlar, beyaz mendille sarılı kollar, kadınların başörtülerinden örülme ebem kuşağı, parlak renkli etekler, her bir arabanın ardından kalkan o incecik toz bulutu görülecek şeydi. Güvey arabasını süren Gregor'un amcaoğlu Aniki, atların ardında öne eğilmekten neredeyse yerinden düşecekti. Kırbacı şaklatıyordu habire. Yeri göğü ıslığa boğdu. Ter içinde kalan atlar, gergin koşumlara var güçleriyle asıldılar. Harem ağasına benzeyen bıyıksız Aniki, Gregor'a bakıp bir göz kırptı. Kadınsı yüzüne bir gülümseme yayıldı. Kamçısını atların sırtında şaklattı. ''Destur ha!'' Güveyin dayısı Ilya Osogin, ikinci arabayla arkadan gelip onları geçti. Gregor dayısının ardında Dunya'nın güneşten yanmış mutlu yüzünü gördü. Dunyaşka heyecanlıydı. ''Yağma yok!'' Aniki birden haykırdı, ayağa fırladı. Keskin bir ıslık havayı yırttı. Hayvanları çılgınca 4 nala kalkana kadar kırbaçladı. ''Düşeceksin!'' Darya geriden haykırdı. Aniki'nin pırıl pırıl çizmelerine sarılmıştı. ''Destur ha!'' İlya, dayı yanlarında bağırıyordu. Tekerlerin sürekli gürültüsünden ne dediği anlaşılmıyordu. Kadınlı erkekli konuklar kalabalığını taşıyan öbür 2 araba yan yana gidiyordu. Atlar kırmızı, mavi, açık pembe püsküllerle bezenmiş, yelelerinin kahküllerinin arasına renkli kordelalar iliştirilmişti. Arabalar engebeli yolda takır tukur ilerledikçe atlardan etrafa parça parça köpükler saçılıyordu. Islak, kaygan sırtlarındaki püsküller rüzgarda kıpır kıpırdı. Korşunofların kapısında bir sürü bacaksız toplanmış güvey alayını bekliyordu. Yoldan kalkan toz bulutunu görünce bağıra çağıra avluya doluştular. ''Geliyorlar! 4 nala geliyorlar! Göründüler!'' diye bağırışarak Getka'nın çevresini aldılar. ''Ne gürültü ediyorsunuz be serseriler! Defolun şuradan hadi! Adamı sağır edecekler!'' ''Ukraynalı bok serçesi, hokol, bok serçesi, bok serçesi, lağım faresi.'' Çocuklar bağırışıyor, Getka'nın çuval kadar geniş paçalarına yapışıyorlardı. Getka bir kuyunun dibine bakarmış gibi başını iyice önüne eğdi. Çevresinde haykıran çocuklara baktı. Kocaman göbeğini kaşıyarak hoşgörülükle gülümsedi. Arabalar paldır küldür gelip kapıya dayandı. Piotr'a Gregor'u kolundan tutup basamaklara kadar getirdi. Öbürleri peşlerinden geldi. Sahanlıktan mutfağa açılan kapı sımsıkı kapalıydı. Piotr kapıya vurdu. ''Hazreti İsa peygamberimiz merhamet!'' İçeriden sesler duyuldu. ''Amin!'' Piotr 3 kere aynı sözleri tekrarladı. 3 kere vurdu kapıya. Sonra sordu. ''İçeri girebilir miyiz?'' ''Tabii, buyurun.'' Kapı ardına dek açıldı ama baba adına Natalya'nın isim anası Piotr'ı selamladı. Pembecik dudakları gülümsüyordu. "Sağlığına, hadi iç Sadıç Efendi," dedi. Bir bardak dolusu bulanık, taptaze kıvas sundu Piotra'ya. Piotra bıyıklarını düzeltti, kıvası yuvarladı. Herkes kıs kıs gülerken bir acele, "Eh, demek beni böyle ağırlayacaktın sen," dedi. "Bekle Karadut'um, bekle. Bak ben sana ne yapıyorum, ödeteceğim sana bunu." "Çok çok özür dilerim," diye kadın daha da yerlere kadar eğilerek Piotra'ya gülümsedi manalı manalı. Sadıç'la Natalya'nın isim anası birbirlerine böyle keyifli keyifli veriştirirken güveyin her bir akrabasına anlaşma gereğince 3 kadeh vodka sunuldu. Natalya gelinliğini giymiş, duvağını takmıştı. Masanın ardında iki kız kardeşinin ortasında duruyordu. Maria'nın elinde bir oklava vardı. Agrippina gözleri parıl parıl elindeki ateş demirini havada sallıyordu. Piotra terlemiş, biraz da sarhoşlamıştı. Kızların önünde eğildi. Kadehinin içinde 50 kapik sundu. Maria oklavayı masaya indirdi. "Yetmez, satmayız gelini." Bu kere kadehin içine bir tutam gümüş para koydu Piotra. "Hayır, hayır, alamazsınız," diye çığlığı bastı kızlar. İkisi birden Natalya'nın önüne geçtiler. Natalya'nın yüzü solgundu. "Yetmez mi yahu? Çok oldunuz artık. Daha ne istiyorsunuz?" dedi Piotra. Miron, "Hadi bakalım çekilin artık," diye buyurdu. Gülümseyerek masaya yanaştı. Yağdan vıcık vıcık parıldayan, kısa kırpılmış kızıl saçları ter ve gübre kokuyordu. Masada oturan gelinin yakınları, hısım akraba hep birden ayağa kalkıp gelenlere yer verdiler. Piotra bir şalın ucunu Gregor'un eline tutuşturdu. Önünden yürüyerek gelinin yanına götürdü onu. Natalya daha önceden ikonların altına gidip oturmuştu. Şalın öbür ucundan tuttu. Eli nemli, telaşlıydı. Masada bir ağız şapırtısıdır gidiyordu. Konuklar haşlanmış tavuğu parçalayıp ellerinin yağını saçlarına sildiler. Aniki bir avuç dolusu tavuk etini ağzına sokuşturmuş çiğnerken sarı sarı yağlar tıraşlı çenesinden yakasına aktı. Gregor'un içi eziliyordu. Kendisinin ve Natalya'nın mendille bağlı kaşıklarına bir baktı, sırlı toprak kasede dumanı tüten Şehriye'ye gözü takıldı. Karnı zil çalıyordu. Darya, İlya amcanın yanında atıştırıp duruyordu. Amca bir yandan bir koyun budunu dişlerken, bir yandan da Darya'ya açık saçık hikayeler anlatıyordu. Darya gözlerini kapayıp kaşlarını kaldırıyor, yanakları al al gülüyordu. Konuklar tıka basa yediler, iştahları yerindeydi. Çam sakızını andırır erkek kokuları kadınların saçtığı daha acımtırak baharsı kokuya karışıyordu. Sandıktan çıkma eteklikler, redingotlar, şallar ortalığı naftalin kokusuna boğmuştu. Bir de tatlı, ağır bir koku vardı ortada, boşanmış bal fıçısından gelir gibi. Gregor yan gözle Natalya'ya baktı. Kızın üst dudağının şiş olduğunu ilk defa görüyordu. Bir kasketin siperliği gibi öyle tuhaf, alt dudağının üstüne sarkmıştı. Sonra baktı, sağ yanağında üst çene kemiğinin hemen altında bir kahverengi bent, içinden iki altın sarısı kıl fışkırmış. Birden canı sıkıldı. Aksinya'nın kıvırcık, yumuşak tüylü, incecik boynu geldi aklına. Birisi sırtından içeri pisi pisi otu atmış gibi ürperdi. İçi acıyla burkuldu. Konukların ağızlarını şapırdata şapırdata yemek yiyişini seyredaldı. Yemekten sonra soluğu leş gibi buğday ekşisi kokan bir nazar değmesin diye çizmesinden içeri bir tutam buğday döktü. Eve varıncaya kadar yolda ayağını acıttı taneler. Üstüne gömleğinin yakası boynunu sıkıyor mu sıkıyordu. Neredeyse boğulacaktı. İçinden kabaran öfkeyi güç tuttu. Dişlerinin arasından bin lanet okudu kendine. Korşunoflarda dinlenen atlar var güçleriyle Melekoh çiftliğine doğru yol alıyordu. Gemlerine hep köpük sarmıştı. Arabacılar da kafayı bulmuş, veryansın ediyorlardı kırbacı hayvanlara. Ana baba Melekoflar düğün alayını kapıda karşıladılar. Kırçıl sakalı pırıl pırıl parlayan Panteleimon elinde ikonla bekliyordu. Yanında duran karısının ince dudakları sımsıkı kapalıydı. Bir darı ve buğday yağmuru altında Natalya kayınlarının hayır duasını almaya yanaştı. Panteleimon'un çatık kaşlı yüzünden yaşlar akıyordu. Tedirgindi. Zayıf yanını millet görüyor diye de kızgın. Gelinle güvey kulübeye girdiler. Darya Piotr'u aramaya merdiven başına çıktı. Mutfaktan gelen Dunya'yı görünce sordu. Piotr nerede? Hiç görmedim. Papaza gidecekti, yok ortalarda, Allah'ın belası herif. Darya kocasını arabalardan birinin içinde inler buldu. Vodka'yı fazla kaçırmıştı. Kuzu kapan kartal gibi Darya kocasının üzerine çullandı. Seni obur seni, haline bak. Kalk hadi koş, papaza git. Öfkeden kudurmuştu. Çek arabanı, kime emrediyorsun öyle? Diye Piotr homurdandı. Tavuk pislikleriyle yem artıklarını eliyle küme yapıp duruyordu. Gözlerinden yaşlar boşanan Darya iki parmağını birden Piotr'un ağzına daldırdı. Rahatlamasına yardım ettikten sonra başından aşağı bir kova su döktü. Üstünü başını şöyle bir kuruladı. Elinden tutup papaza götürdü. Bir saate kalmadan Gregor elinde mum kilisede Natalya'nın yanında duruyordu. Natalya kandillerin ışığı altında her zamankinden daha güzeldi. Gregor'un gözleri çevresinde fısıldaşan kalabalığa dalmıştı. Hep aynı sözlerdi aklından geçen. Hapı yuttum, hapı yuttum şimdi. Geriden Piotr'a öksürdü. Gregor kalabalığın içinde Dunya'nın parlak gözlerini gördü. Başka yüzleri tanır gibi oldu. Kalabalık, cırlak sesler. Şemmas'ın vızıltılı nakaratı kulağında uğulduyordu. Bir miskinliktir gelmişti üzerine. Ne yapsın bilemiyordu. Rahlenin çevresini dolanırken birkaç kere papaz Vissario'nun topuğu yenik pabuçlarına bastı. Piotr redingotunun ucunu hafifçe çekince durdu. Gözü mumların kıpırtılı ufak alevlerine daldı. Ne yapsa uyuşukluğu atamıyordu üzerinden. Bir ara papazın ''Yüzükleri değiştirin'' dediğini duydu. Papaz Gregor'un gözlerinin içine bakıyordu dostça. Dediği gibi yaptılar. Piotr'un gözü gözüne değince sessiz sordu Gregor. ''Daha ne kadar sürecek bu?'' Piotr'un dudaklarının ucu kımıldadı. ''Şimdi, şimdi.'' Kendini tutmasa gülecekti. Gregor karısının nemli, yavan dudaklarından öptü. Kandiller söndü. Pis bir koku sardı kiliseyi. Kalabalık kapıya üşüştü. Natalya'nın büyük, kaba elinden tuttu. Kapı önüne çıktı Gregor. Adamın biri küt diye şapkasını başına geçirdi. Doğudan bir ılık esinti burnuna pelin otu kokuları getiriyordu. Don'un ötesinde şimşekler çakıyordu. Yağmurun habercileri. Kilisenin beyaz çiti dışında, huzuru kaçan atların durduğu yerden kulağına insanın gönlünü çelen yumuşak zil sesleriyle çalındı. Korşunoflar Melekofların kulübesine gelince güvey kiliseye gittikten sonra vardılar. Panteleimon bir iki kere kapıya çıktı, geliyorlar mı gelmiyorlar mı baktı. İki yanında deve dikenleri sıralanmış, tozlu yol bomboştu. Gözlerini dondan yana çevirdi. Orman sararıyordu. Nehrin batak kıyılarında olgun sazlar yorgun argın yatmıştı. Alacakaranlığa karışık, sonbahar öncesinin o uykulu, masmavi pusu sarmıştı köyü. Panteleimon dona baktı. Tepelerin kireçli yamaçlarına, nehrin ötesinde leylak rengi puslara gömülü duran ormana, bozkıra baktı. Yol kavşağının gerisindeki dönemeçte ufak adak yeri göğe yaslanmış duruyordu. Neden sonra tekerleklerin belli belirsiz işitilen takırtısı, köpek havlamaları duyuldu. İki araba alandan sokağa saptı. Önde gelen arabada yanında karısıyla Miron oturuyordu. Tam karşılarına yepyeni üniforması, St. George haçı ve madalyalarıyla Büyük Baba Grishaka kurulmuştu. Mitka kendi havasındaydı. Arabayı sürüyor, ağızları köpürmüş atlara kırbacının ucunu göstermiyordu bile. İkinci arabayı Mişey sürüyordu. Gövdesini geriye vermiş, dört nal giden hayvanları tırısa geçirmek için dizginlere asılıyordu. Sivri, esmer yüzünü menekşeye çalan bir kızıllık kaplamıştı. Kasketinin parlak siperi altından alnına terler akıyordu. Panteleimon kapıyı açtı. Arabalar avluya girerken elini çıka tıpkı bir kaz gibi iki yana salına salına merdivenden indi. Etekleri basamakları süpürdü. ''Sağ olun, sağ olun dostlar. Buyurun, fakirhaneye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.'' Kalın vücudunu güç bela eğip konuklarını selamladı. Panteleimon başını yana yatırıp kollarını açtı. ''Buyurun efendim, buyurunuz.'' Evdekilere atlara bakmalarını söyledikten sonra gelenlere doğru ilerledi. Miron Grigorievich eliyle pantolonunun tozunu silkti. Selam faslı bitince hep birlikte evin girişine doğru yürüdüler. Alışık olmadığı yolculuktan yorulan Grishaka dede geride kaldı. ''Buyurun, buyurun!'' diye üsteledi İliniçka. ''Sağ olasın, sağ ol, geliyorum.'' Ne zamandır sizi bekliyoruz. Gelin içeri. Şimdi fırça getiririm. Üniformanızın tozunu süpürürsünüz. Ne toz var bugün? İnsan zor nefes alıyor. Evet, hava kuru da bu yüzden bu toz böyle. Zahmet etme, sadece... Grishaka hala işi anlamayan İliniçka'nın önünde eğildi, samanlığa seyirtti. Yemliğin ardında kayboldu. Kene gibi yapıştın ihtiyar aptal kaz. Panteleimon Prokofievich İliniçka'nın üstüne yürüdü. İhtiyarın haceti gelmiş. Sen de kalkmış. Hay aptal karı hay. Nereden gelsin aklıma? Diye İliniçka suçlu suçlu cevap verdi. Anlaman lazımdı. Şimdi git konuklara yol göster. Kurulu masalarda gürültü göğe varıyordu. Gelinin anasıyla babası oturma odasındaki masaya buyur edildiler. Az sonra da yeni evliler kiliseden döndü. Panteleimon konuklara vodka sundu. Gözleri dolmuştu. Çocuklarımızın sağlığına sevgili dünürlerim. Birbirleriyle iyi geçinirler, bizim gibi. Mutlu olurlar inşallah. Büyük baba Grishaka için de büyük bir kadehe vodka kondu. Epey uğraştılar. Yarısını boğazına, yarısını üniformasının katı yakasından içeri boşalttılar. Kadehler tokuşturuldu. Herkes içiyordu. Odanın içi pazar yerine dönmüştü. Korşunovların uzaktan akrabası, Ataman'ın, alayının eski kazaklarından Nikifor Kolovid'in masanın öte ucunda kadehini havaya kaldırıp haykırdı. Acı! Acı! Acı! Masanın çevresini saran konuklar hep bir ağızdan bağırıştılar. Acı! Diye mutfaktan da karşılık geldi. Dipnot. Eski Rus düğün geleneğince konuklar acı, acı diye bağırınca genç çift öpüşürlerdi. Gregor kaşlarını çatarak karısının yavan dudaklarından öptü. Odakilerin yüzlerine baktı pis pis. Kıpkırmızı, ateşli suratlar, kaba, sarhoş, hamur bakışlar, gülüşler. Habire bir şeyler çiğneyen, işlemeli sofra örtüsünün üstüne tükürükler saçan obur ağızlar. Bir cıvıklık. Kolovid'in dişsiz ağzını açtı, bardağını kaldırdı. Acı! Kalabalık tekrarladı. Acı! Gregor nefret dolu bakışlarını Kolovedi'nin ağzına dikmişti. Acı diye bağırırken adamın ağzında koyu kırmızı oynak dili görünüyordu. Öpüşün hadi salaklar diye bağırdı Piotr'a. Vodka'dan ıslanan bıyıklarının ucunu çekiştirdi. Darya yüzü al al olmuş, sarhoş mutfakta bir şarkı tutturdu. Nehir de orada, köprü de orada. Köprünün bir tahtası yok ya. Konuk odasından da şarkıya katıldılar. Curcuna'nın ortasında tek bir ses, Hristonya'nın kükreyişi camları sarsıp hepsini bastırdı. Birisi şarap verse bize ne de güzel olurdu. Yatak odasından kadınların sesi duyuldu. Amanın sesim, amanın sesim kısıldı. Yaşlı bir erkek sesi fıçı çemberi gibi takırdayarak yükseldi. Amanın sesim, amanın sesim kısıldı. Sevdiğim de uçtu elden üstelik. Dağ tepe taban tep işin yoksa... Derdine dünyada çare olsa.